Dünden Yarına Türkiye programına hoş geldiniz sayın dinleyiciler. Bu akşam Profesör Doktor Faruk Bilir ve bendeniz Murat Yılmaz, anayasa, yeni anayasa tartışmaları, hükümet sistemi karşılaştırmaları üzerinden sohbetimize devam edeceğiz. Faruk Bilir, halihazırda Konya Selçuk Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim.
Sağ olun. Şimdi geçen hafta aslında parlamenter sistem üzerine başkanlıkla da zaman zaman karşılaştırarak bilhassa kuvvetler ayrılığı bahsini ele almıştık. Biraz da tarihinden bahsettik parlamenter sistemin. Parlamento nasıl ortaya çıktı ve bu istikamette evrildi. Fakat hani yine bahsettiğimiz geçen haftaki konulardan bir başkası da Türkiye'nin bu parlamenter sistem tecrübesiydi. Bu tecrübe çerçevesinde baktığımızda bir takım problemler yaşandığını görüyoruz. Biraz teorik çerçeve itibariyle problemler var parlamenter sistem içerisinde. Bir de Türkiye'nin tatbikatından kaynaklanan. Böyle baktığımızda temel sorun alanları neler olarak ortaya çıkıyor?
Evet. Tabii parlamenter sistemin genel olarak ve Türkiye işleyişinde bir takım sorunları var. Türkiye'ye baktığımız zaman genel olarak Türkiye'de parlamenter sistemin uygulanmasında istikrarsız ve güçsüz hükümetler ortaya çıkarıyor parlamenter sistem. Koalisyonların ortaya çıkması, işte yine hükümetlerin ömrü, görev süresi, ki bu ortalama hükümetlerin görev süresi 1,5 yılın altındadır. Dolayısıyla Türkiye'de
halbuki 4 yıl veya 5 yılına seçiliyor değil mi?
Olması evet. Gerekirken hatta yani 3 ay dolmadan kurulan ve düşürülen hükümetler var. Yine sorun alanlarından bir tanesi, aslına bakarsanız parlamenter sistemde devlet başkanının sembolik olması gerekirken 1982 Anayasası'nın parlamentoyu Cumhurbaşkanlığı önemli ölçüde güçlendirmesidir. Yine Türkiye'de parlamentonun denetleme fonksiyonunu yerine getirememesi, ki parlamenter sistemin tanımında da vardır. Hükümetler meclis içinden çıkar, meclise karşı sorumlu olur. Ama meclise karşı sorumlu olması demek, meclis tarafından denetlenmesi demektir. Uygulamada bu denetleme gerçekleşememektedir. Ayrıca yasama ve yürütme ayrılığı söz konusudur parlamenter sistemde de. Ama Türkiye uygulamasında yasama ve yürütmenin iç içe geçmiş hali söz konusudur. Bunun gibi birçok sorun alanlarını söyleyebiliriz.
Evet. Tabii böyle sorunlar ortaya çıkınca parlamenter sistemin performansı bakımından da Türkiye tarihinde sıkıntılı dönemler ve krizlerden bahsedebiliriz. Bilhassa koalisyon dönemleri, siyasi istikrarsızlık, buna bağlı olarak da ekonomik istikrarsızlık, bunların beraberinde getirdiği işte büyüme oranlarının düşmesi veya dengesizliği, istihdam, işte bir takım şiddet hareketleri, bütün bunlar son tahlilde o parlamenter sistemden, genel olarak siyasi sistemden taleplerin karşılanamaması anlamına geliyor. Ve bu gibi hallerde de zaten hani darbeci bir gelenek de varsa bunu parlamentonun, demokrasinin yönetemediği iddiasıyla bir tür darbe gerekçesine dönüştürebiliyor. Yani yönetemeyen demokrasi beraberinde işte askeri müdahaleleri getirir, çağrıştırır veya teşvik eder diye bir yaklaşım var. Halbuki böyle olmaması lazım. Netice itibariyle parlamenter sistem kendi içerisinde ne kadar problemli olursa olsun darbe sistematiği bunun tamamen dışında, meşruiyet dışı bir şey. Ve aynı zamanda eğer parlamenter sistemle ilgili bir problem varsa demokrasinin mantığı içerisinde bunu çözme gayretleri var. Evet. Bu evvela o sistemin kendi içerisinde bir çözüm arayışı var. Bu da işte rasyonelleştirilmiş parlamenterizm olarak ifade ediliyor. Nedir rasyonelleştirilmiş parlamenterizm?
Evet, rasyonelleştirilmiş parlamenterizm dediğimiz zaman özellikle bu parlamenter sistemin işleyişinden kaynaklanan bir takım sorunlara çözüm bulma yoludur. Yani akla uygun bir takım mekanizmalar oluşturmaktır. Bunun en bilinen örneği, yani rasyonelleştirilmiş parlamenterizmin en bilinen örneği kurucu güvensizlik oyudur. Bu Almanya'da uygulanan bir...
Biraz önce bahsettiğimiz o istikrarsızlık ve hükümetlerin güçsüzlüğüne karşı bulunmuş bir formül değil mi hocam?
Evet, aynen. Çünkü parlamenter sistemlerdeki en büyük sorun istikrarsız ve güçsüz hükümetler. İşte hükümetlere istikrar kazandırmak için hükümetlerin yıkılmasını zorlaştırmak için bir takım mekanizmalar. Kurucu güvensizlik oyu aslında şöyle bilinir. Yani esprili bir sözü vardır. Denir ki yıkmadan önce yapacaksınız. Almanya'da şöyle işler. Tamam, hükümet düşürülebilir, başbakan düşürülebilir güvensizlik önergesi vererek. Ama eğer bunun yerine siz bir hükümet kurmayı garanti edemezseniz bu hükümeti düşüremezsiniz. Bu bir çaredir. Almanya'da da bu işlemektedir. Onun dışında rasyonelleştirilmiş parlamenterizmde hükümetlerin kurulması kolaylaştırılmış, yıkılması zorlaştırılmıştır ki her ne kadar kurucu güvensizlik oyu bizim 1982 Anayasası'nda yer almamaktadır ama 1982 Anayasası aslında parlamenter sisteme işlerlik kazandırmak için hükümetlerin kuruluşunu kolaylaştırmıştır, düşürülmesini zorlaştırmıştır. Hatta hükümetin düşürülebilmesi için üye tam sayısının salt çoğunluğu gerekmektedir ve oylamada sadece güvensizlik oyları sayılır. Hükümetin kurulması için nitelikli çoğunluğa gerek yok. Toplantıya katılanların yarıdan bir fazlası hükümetin kuruluşuna güven oyu verebilir. Ayrıca bazı ülkelerde de ki ülkemizde bunlara dahil yine istikrar kazandırmak için ve iki başlığı başlardan birini daha güçlendirmek için Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini genişletmesidir. Buna da aslında zayıflatılmış parlamenterizm diyorlar. Aslında bu da bir formüldür.
Yani istikrar ve güven unsurunu eğer başbakan üzerinden yapamıyorsak bu sefer devlet başkanı, cumhurbaşkanı üzerinden yapalım gayreti ortaya çıkıyor.
Yani bu formüller denenebilir ama...
Hocam bu da Türkiye'de denenmiş bir şey değil mi? Özellikle 82 Anayasası'ndan sonra bu yolda biraz
yürütme güçlendirilmiş. Evet. Yürütme güçlendirilmiş. Çünkü 80 öncesi dönemde yürütmenin güçsüzlüğünden vesaire aslında parlamenter sistemin işlemediğinin bir delilidir bu. Bunu bir takım yöntemlerle işlerlik kazandırmak, yürütmeyi güçlendirmek ama yürütme iki başlıdır parlamenter sistemlerde. Burada devlet başkanı aşırı ölçüde güçlendirilmiştir. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Rasyonelleştirilmiş parlamenterizm araçları bir ölçüye kadar parlamenter sistemi işletebilir. Ama hiçbir rasyonelleştirilmiş parlamenterizm aracının parlamenter sistemde ortaya çıkan koalisyonları ortadan kaldırma imkanı yoktur.
Evet, bu siz biraz önce atıfta bulundunuz. Ben sizin bu 100 soruda başkanlık sistemi diye güzel bir çalışmanız var. Stratejik Düşünce Enstitüsü'nden yayınlanmış. Orada bu soru çerçevesindeki değerlendirmenizde Almanya'daki durumu 1949 Alman Anayasası'nın 67. maddesine göre orada Millet Meclisi'nde başbakan güvensizlik oyuyla yani çoğunluk tarafından düşürülecek ama eğer
yeni bir başbakan yoksa
yeni bir başkan yoksa o hala başbakan olmaya devam edecek.
Evet.
Değil mi? Artık hani böyle bir formül aranmış.
Evet.
Yani burada demek ki bu problem de sadece Türkiye'ye has değil.
Hayır. Bu genel olarak parlamenter sistemin bir sorunu. Yani parlamenter sistemin avantajları ve dezavantajları anlatılırken şu açıkça söylenir ki bu bilimsel bir örnek. Parlamenter sistemler zayıf ve güçsüz hükümetlere yol açar. Zaman zaman istikrarsızlık, özellikle hükümet istikrarsızlığı gündeme gelebilir. Hükümet istikrarsızlığı da doğal olarak siyasi istikrarsızlığı doğurabilir.
Şimdi ben hani özellikle Alman Anayasası'na atıfta bulunarak şuna işaret etmek istedim. Biz bazen tartışmalarımızda fazlasıyla, ziyadesiyle içe kapanıyoruz. Evet. Ve meselelerin sadece bize has olduğunu, hatta daha da ileri gidenler oluyor. İşte bizim siyasi kültürümüzden kaynaklandığını, O yüzden de hani bu siyasi kültür, burası bu, hatta daha genel olarak kültür değişmedikçe bu kriz halinden çıkamayacağımız söyleyenler oluyor. Halbuki bu kriz hani sistemlerin özellikleri içerisinde yer alıyor ve başka ülkelerde, başka anayasalarda, başka hükümet sistemlerinde de geçerli.
Evet.
O bakımdan mukayeselerde fayda
doğru
var.
Şunu ilave edelim hocam. Tabii ki bu kurucu güvensizlik oyu bir ölçüye kadar parlamenter sistemin işleyişinde bazı sorunları giderebilir. Ama mesela Almanya daha çok kurucu güvensizlik oyuyla değil, özellikle Cumhurbaşkanı sembolik yapmakla ve seçim sistemiyle parlamenter sistemi işletmiştir. Dolayısıyla Türkiye içinde hani eğer Cumhurbaşkanını yetkisiz hale getirebiliyorsanız ya da iki başlılığın problem olmayacağını garanti ediyorsanız her hükümet sistemi işleyebilir. Ama evet, bu çok zor.
Çok zor. Kendi içerisinde bu sistemlerin problemleri var.
Evet.
Peki şimdi bu rasyonelleştirilmiş parlamenter sistemin uygulamadaki problemlerini aşabilir nitelikte mi? Biraz da bunu konuşalım.
Yani bir şekilde siz sistemi revize etmeye çalışıyorsunuz. Şimdi mesela kurucu güvensizlik oyu üzerinden gittiğimiz zaman diyorsunuz ki işte yeni bir hükümet kuracaksınız, diğer hükümeti düşürebilirsiniz. Zaten parlamenter sistemde parlamentoda tek bir çoğunluk söz konusu olabilir eğer koalisyon değilse. Koalisyon ihtimalinde birden fazla partiyle oluşturulmuş bir çoğunluk söz konusudur. Ama bu koalisyon her zaman dağılabilir. Yani şunu söylemek istiyorum. Kurucu güvensizlik oyu da bir dereceye kadar veya bir ölçüye kadar eğer siz alternatif hükümeti oluşturmuşsanız ya önceki hükümetten bazı milletvekillerini siz safınıza almışsınız demektir ya da koalisyonu bozmuşsunuz demektir. Yani bunu da altını çizmek gerekir. Eğer alternatif hükümet kurabiliyorsanız zaten bu ya önceki hükümetin desteği olacaktır ya da yeni bir koalisyon ortaya çıkmış demektir.
Evet. Dolayısıyla hani parlamenter sistemin içerisindeki problemleri çözmek için bulunmuş yollardan birisi işte rasyonelleştirilmiş parlamenterizm, ama o da nihayetinde bütün problemleri çözebilir bir güçte değil.
Değil. Evet. Nitekim 1982 Anayasası Cumhurbaşkanı'nı güçlendirdi. Bu belli ölçüde mesela ilk Cumhurbaşkanı da 82 Anayasa Kenan Evren'in farklı konseptinden dolayı belli bir ölçüde bir işe yaradı. Yani belki çift başlılık ilk başlarda ortaya çıkmadı ama daha sonra 1982 Anayasası'nın uygulaması bu Cumhurbaşkanı'nın geniş yetkilerini krize dönüştürdü.
Bir de yani koalisyon ihtimali varsa orada yine küçük siyasi partilerden kaynaklanan parlamenter sistemin işlemesini güçleştiren problemler de var değil mi?
Evet.
Küçük siyasi partilerin pazarlık kabiliyeti artıyor.
Evet, mesela Türkiye'de işte Güneş Motel olayı, bir takım işte partilerin kurulması, hülle partileri vesaire. Bunlar da aslında Türkiye'de parlamenter sistemin işte kötüye kullanabileceği, siyasi sistemi veya siyaseti dondurabileceği veya yozlaştırabileceğinin örnekleridir.
Mesela 70'li yıllarda Milliyetçi Hareket Partisi hani oy ve milletvekili sayısı itibariyle fevkalade hani az bir veya yani güçsüz bir partiyken
bakanlık
elde etti ve o aynı zamanda hükümet içinde kadrolaşma bakımından bir performans da gösterdi. Sonra sizin dediğiniz gibi böyle olunca da karşıda bir cepheleşme hissi doğduğundan bu sefer Cumhuriyet Halk Partisi tek başına iktidar olamayınca Adalet Partisi'nden esas itibariyle bir transfer yaptı. Güneş Motel evet. adıyla bilinen ve burada bir siyasi yozlaşma ortaya çıktı. Yani evet. gelenlere hem bakanlık verildi hem de onların bir takım şaibeli ilişkileri evet. olduğu sonradan ayağın oldu. Bu da aslında yani evet. parlamenter sistemi ve genel olarak o dönemin hani anayasal demokrasinin çöküşüne yol açacak tartışmaları evet. yozlaşmayı başlattı.
Yani 96'lı yıllarda işte bir koalisyon hükümeti bozulmak istendi ve bir parti kurduruldu. Yani şimdi partinin ismini hatırlamıyorum ama amblemi şemsiye idi.
DTP'ydi. Demokratik Türkiye Partisi.
Türkiye
hatırladık.
Partisi.
Bakın yani ismini bile unuttuğumuz bir parti.
Evet.
Türkiye'nin kaderine hükmetti o zaman.
Ya bu partinin amacı sırf koalisyonu bozmaktı. O zaman Doğru Yol Partili bir kısım milletvekilleri istifa ederek bu partiye geçti ve hükümet dağılmış oldu. Yani biz bunları siyasi tarihimizde yaşadık.
Evet. Yani yine o dönemde biraz daha hafızalarımızı canlandıralım. Hani koalisyon kendi içerisinde başbakanı değiştirmek, diğer partiye devretmek üzere bir anlaşma yaptı.
Evet.
Ama Cumhurbaşkanı bu anlaşmayı tanımadı.
Evet.
Ve tuttu bu anlaşmaya rağmen hani hükümeti kurma görevini bu iki partinin dışında bir aktöre verdi.
O da kuramadı nitekim.
Evet.
Yani burada üç parti... Şunda Sayın Hocam, şuna dikkat etmek lazım. Yani hükümetler meclis desteği olmadan kurulamaz. Meclis desteğine sahip olabilmesi için de meclisin yarısından bir fazla milletvekiline sahip olması gerekir. O zaman işte rahmetli Erbakan, Çiller, rahmetli Yazıcıoğlu bir araya geldi ve bunlar dışında mecliste hükümet kuracak bir parti yoktu. Ve bu iki parti özellikle dönüşümlü başbakanlık formülünde anlaşmışlardı. İşte 5 yıllık seçim döneminde 2,5 yıl. Belirttiğiniz gibi Cumhurbaşkanı görevi aslında o dönemde yanlış hatırlamıyorsam mecliste bir milletvekili olan genel başkan değil Yalım Erez'e verdi.
Evet.
Yani bu anayasaya da uygun değil. Çünkü anayasaya baktığınız zaman anayasanın 109. maddesinde her ne kadar diyorsa ki Cumhurbaşkanı TBMM üyeleri arasından bir milletvekilini başbakan olarak atar. Ama biz bunu parlamenter sistemin işleyişinde bu herhangi bir milletvekili değil. Mecliste çoğunluğu sağlamış bir partinin genel başkanı. Genel başkan da yazmıyor ama bu da bir anayasal teamül.
Evet.
Yani anayasal teamüller anayasa maalesef o dönemde ihlal edildi.
Yani o ihlalin beraberinde de zaten ciddi siyasi krizler yaşandı. İşte bir azınlık hükümeti vesaire falan. Sonra yeniden koalisyon kuruldu. Hafızalarımızı hatırlatalım, tazeleyelim. O koalisyonda da Türkiye'nin ciddi reformlar yapması lazımken ve üstelik kimileri de yapılmışken...
Evet.
Zaman zaman krizler nüksetti. O krizlerin birisinde de hükümet kendi hani reformlarının nemasını da alamadan dağılmak zorunda kaldı.
Evet.
Erken seçim kararı aldı. Bunlar bu bakımdan ciddi problemler.
Evet.
En sonunda bu problemle 7 Haziran'dan sonra karşılaştık,
evet,
değil mi hocam? 7
tabii.
Haziran'dan sonra yani Adalet ve Kalkınma Partisi %41'in üzerinde oy aldı ama hükümeti kurabilecek, tek başına kurabilecek bir
milletvekili,
çoğunluk
evet,
yakalayamadı. Milletvekili sayısı yakalayamadı. Bunun üzerine de yeniden bir kriz yaşandı. Bir koalisyon yapılamadı ve Türkiye ilk defa hani erken seçime gitmek durumunda,
evet,
kaldı. Hükümetsizlik sebebiyle.
Seçimler Cumhurbaşkanı tarafından yenilenmiş oldu. Meclis feshedildi diğer söyleyimi. Aslında bu verdiğiniz örnek bizim yıllardır hep söylediğimiz parlamenter sistemin işleyişindeki en büyük sorun alanlarından birisi ki 7 Haziran bu konuda çok somut bir örnek hocam.
Yakın hafızalarımızı
yani,
tazelemeden,
evet,
hani hatırlayabileceğimiz bir şey.
Yani düşünebiliyor musunuz 90'lı yıllarda %22 ile 23 ile hükümet kurabiliyorsunuz. En azından iktidar olabiliyorsunuz. Fakat %41 oy size iktidarı getirmiyor. Ya burada temel sorun parlamenter sistem. Yani parlamenter sistem ki parlamenter dışındaki ister yarı başkanlık olsun ister başkanlıkta olsun bu tür sıkıntıların yaşanması mümkün değildir.
Parlamenter sistemle beraber seçim sistemi de
birlikte düşünülmesi
olacak.
Gerekir.
Tabii, evet, yani buradaki problem çünkü yine mukayese imkanı veriyor. İngiltere'de işte %36 oy almasına rağmen oradaki siyasi parti tek başına iktidar olabildi.
Evet.
Ama orada da parlamenter sistem var.
Evet.
Ama Türkiye'de bir parti %41 oy almış olmasına rağmen tek başına iktidar olamadı. Evet. Üstelik hani bunun yine mukayeseyi devam ettirirsek hani bu koalisyon meselelerinde özellikle hatırlanması gereken örneklerden birisi İtalya.
Evet.
İtalya'da
sınır getirdi.
Evet, çok ciddi krizler yaşandığı için artık bıktılar. Evet. Ve nasıl bir sınır getirdiler hocam?
%40'ın altında olduğu durumlarda işte seçimlerin yenilenmesi gibi, yani %40 şartı kondu oraya.
Evet, %40'ın yani, üzerinde oy alanın hani hükümeti kurması arzu ediliyor. Yani en azından bu istikamette karar veriyorlar.
Evet. İlave milletvekili almış oluyor. Evet. %40'ı geçtiği zaman öyle bir yani çan erisi değil ama onun gibi bir formül ürettiler. Ya yani burada şunu da altını çizmek gerekir. Yani koalisyonlar demokrasiye aykırı değildir. Hükümet sistemlerine aykırı değildir. Ama eğer bir ülkede siz koalisyon kuramıyorsanız, koalisyon kültürü yerleşmemişse bu ülkelerde koalisyonlar istikrarsızlık getirir. Nitekim 7 Haziran'da koalisyon görüşmeleri yapıldı ama dikkat edin hocam, koalisyon kurulamadı. Eskiden işte Türkiye'de 1990'lı yılların sonuna kadar ikili koalisyonlar genellikle, 90'lı yılların sonundan sonra üçlü koalisyonlar, yani sürekli belki kurulsaydı da belki bu çok parçalı bir koalisyon olacaktı. O yüzden 7 Haziran'ı bu açıdan, özellikle parlamenter sistem açısından iyi tahlil etmek gerekir.
Tabii yani burada özellikle işaret edilmesi gereken şeylerden birisi de şu hocam. Bu 7 Haziran öncesi sonrası koalisyon görüşmeleri sürerken bazı partiler arasında nispi bir yumuşama oldu ama onu takiben koalisyon görüşmeleri bitince aynı sertliği yeniden yaşadık. Evet. Yani bu mesela İtalya örneğini biraz önce o yüzden verdim. Bu kültürün olduğu yerlerde de bir problem. Yani evet. İtalya'da hem koalisyon kültürü var hem de siyasi partilerin içerisinde hizipleşmeler vesaireler var. Ama netice itibariyle o kültürünüz ne kadar olursa olsun o problemi çözemiyorsunuz. Evet. Şimdi ben bu tartışmalarda, Türkiye'deki hükümet sistemi tartışmalarında hani biraz önce ifade etmiştim. Sadece içimize kapanıp sadece Türkiye'den örnek vermek bazen yanıltıcı olabiliyor.
Evet.
Hani biraz önce söylediğimiz gibi sanki problem sadece bizden kaynaklanıyormuş gibi. Halbuki bu problemin başka yerlerde de bu parlamenter sistemden kaynaklanan problemler var. O yüzden hani hem problemin mahiyetini anlamak için hem de nasıl çözüm üretileceğiz onlara bakmak için başka modellere de bakmak lazım. Evet hocam, yani bitirmek
burada,
üzereyiz.
Evet, tabii ki Avrupa ülkelerinde de işte Almanya örneğinde, sizin belirttiğiniz gibi İtalya örneğinde koalisyonlara gebe bu ülkelerde de. Çünkü bu ülkelerde de parlamenter sistem var. Ama o ülkelerde belki seçim sisteminden kaynaklı bir sorun çıkmayabiliyor. Ya da Cumhurbaşkanı hükümet ilişkisinden bir sorun çıkmayabiliyor. Ama hiçbir ülke bu konuda birbirine benzemez. Bu parlamenter sistemin temel bir sorunudur. Bazı ülkelerde bu çok açık beyan ortaya çıkar. Bazı ülkelerde de çok gün yüzüne çıkmayabilir.
Teşekkürler hocam. Bu konuyu tartışmaya devam edeceğiz. Faruk Bilir ve bendeniz Murat Yılmaz. İyi akşamlar diliyoruz.
İyi akşamlar.
Dünden yarına Türkiye.